Ayrım 20, sayfa 137. Ama aklı fikri Adelya'dan istediği resim ve nüfus cüzdanındaydı. Acaba küçük sırdaşı Zafir bunu başarabilecek miydi? Zafir bunu başarsa da Adelya bu isteğini kabul edebilecek miydi? Adelya'nın evine gittiği günün üzerinden 8 gün geçmişti. Yavaş yavaş ümidini kaybetmek üzereydi. Ayrıca içini büyük bir korku sarmıştı. Ya Zafir bir şekilde yakalandıysa yine Adelya'ya kötü davranacak ve canını yakacaklardı. Zaman zaman Yusuf'a gidip konuşma kararı alıyor, sonra tekrar vazgeçiyordu. Kız kardeşini o hale getiren insanla nasıl konuşabilirdi ki? Bugünlerde hasta sayısında da önemli bir artış olmuştu. Henüz Türkiye'de, özellikle de bu yörelerde hastalıkların çok çeşitli branşlara ayrılarak ihtisas yapılıp uzmanlaştıkları fikri pek bilinmiyordu. Hekim demek her hastaya, her yaştakine bakan ve çare olan demekti. Boğmaca öksürüğü salgın haldeydi ve çocuğunu alan Merdan'ın muayenehanesine koşuyordu. Aslında onların da kabahati yoktu çünkü Mardin'de bir çocuk hekimi bulunmuyordu. Hastalarını hekime götürme gerekliliğini bile yeni yeni öğrenmeye başlamışlardı. Yeni aldığı yardımcı genç kız sessiz, saygılı bir kızdı ama işi Gülnaz kadar çabuk kavrayamayacaktı galiba. Merdan'a göre sessiz ve sakin olması çok daha iyi bir şeydi. Varsın işi biraz geç öğrensin. Muayenehanenin kapısı çalınıyordu. Merdan yine boğmacılı bir çocuk gelmiş olmalı diye düşündü. Yardımcı kız Nedime kapıyı açtı. Bir hanım geldi, sizi görmek istiyor derken Nedime'nin arkasında Zafir'in annesi Canferize'yi gördü. Canferize başına ince bir örtü atmış, ağzını burnuna kadar dolamıştı. Merdan heyecanla ayağa kalktı. Buyurun, Zafir'e bir şey mi oldu diye sorarken Canferize korkak adımlarla içeriye girdi. Merdan Nedime'ye, Nedime, yarın ve öbür günkü randevulara bakıp bana bir liste çıkartabilir misin? Dedi. Baş üstüne efendim. Merdan heyecanla, Madam Canferize, buyurun oturun. Canferize, eceliyle elindeki beze sarılmış küçük zarfı uzattı. Merdan Bey, bunu ev halkının hepsinden, tabii ki Adelya hariç gizli getirdim. Çok acele buradan çıkmam gerek. Zafir halasına vermeyi başarmış ama Adelya'nın dışarı çıkmasına imkan yoktu. Durumu bana açmak zorunda kaldı. Çünkü evdeki kavgalarda ben hep sizin tarafınızı tutuyordum. Karşı çıkmamalarını, sizin için çok iyi bir insan olduğunuzu, evladımızı, bize ve çocuğumu hayata kazandırdığınızı anlatıyorum ama bilirsiniz bu yörenin halkı ne aşktan ne de sevgiden anlar. Hele de erkekleri. Neyse, bu isteklerinizin neye yaradığını, niçin istediğinizi anladım. Ama bir kere de sizin ağzınızdan duymayı isterim. Canferize, bu iyiliğinizi hayatım boyunca unutmayacağım. Ben Adelya ile evlenip onunla Amerika'ya gitmeyi planlıyorum. Kolombiya'daki üniversiteden doktor yapmam için davet aldım. Hemen evrakların tamamlanması için başvuru yapacağım. Yalnız durumları size nasıl aktaracağım onu bilemiyorum. Merdan Bey, ben sık sık çarşıya çıkıyorum. İşimiz icabı alışveriş etmemiz gerekiyor. Yolum da buradan geçiyor. Her seferinde uğrayamam ama muayenehanenin sokağa açılan kapısının yanındaki küçük pencereye kırmızı bir şey asarsanız bana verilecek bir haberiniz olduğunu anlar ve uğramaya çalışırım. Canferize hala ayaktaydı. Nedime'nin elinde bir kağıt ile içeriye girdiğini görünce Merdan ayağa kalkarak ''Canferize Hanım, haklısınız. Hastanızın buraya gelmesi çok zor. O ilaçları yaptırın ve dediğim gibi uygulayın. Bana da zaman zaman durumu bildirirsiniz. Yolun o tarafa düştüğünde ben de uğrarım. Geçmiş olsun.'' Canferize kapıya çıkmadan çevreye dikkatle baktı. Bu saatte pek kimseler olmazdı. Hanımların çoğu kabul günlerinde çay içip pasta yemekte meşgul olurdu. Erkeklerin de kahvede dünyanın gidişatını tartışır, her biri bu konuda kendini otorite olarak görür ve göstermeye çalışırdı. Çok az kısmı da işinde olabilirdi. Canferize çarşıya doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. Merdan Nedime'nin elinden kağıdı aldı ve ''Nedime bugün başka hasta yok sanırım, sen de gidebilirsin.'' dedi. Bir müddet Nedime'nin muayenehaneden çıkmasını bekledi. Hemen telefonu aldı. İnşallah santral memuru çabuk bağlamaya başarırdı. Gerçi Mardin'in gözde bekarı hekim Merdan için her yerde işler sade bir vatandaşa göre çok daha kolay olsa da Türkiye'de telefonla konuşmak çok zor bir olaydı. Ve bu kim olursa olsun fark etmiyordu. Bazen bu işte çalışanların da yapabilecekleri bir şey olmayabiliyordu. Uzun süre bir aşağı bir yukarı dolaştı. Nihayet telefon çaldı ve şehirler arasında çalışan Memure Hanım, ''Hekim Bey, Ankara telefonunuz hazır.'' dedi. Merdan hızlıca Ahize'yi eline aldı. ''Cem, telefon arızaya başlamadan sana ne istediğimi anlatmam gerek. Bana ve Dalia'ya ait resim ve nüfus kağıtlarını gönderiyorum. Birkaç tane de imzalanmış boş dosya kağıdı koyuyorum. Bizim için hem nikah muamelelerini başlat hem de Amerika'ya gitmemiz için vize başvurusu yap. Amerika'dan gelen davetiyeyi de gönderiyorum. Adelia için neler isterler pek bilemiyorum. Eğer başka bir şey gerekirse de bildirirsin. Neler oluyor Merdan? Uzun hikaye. Alo, alo, duyuyor musun? Hat kesildi. Telefon değil, çile çekmek bu. Alo, alo. Ha, Cem. Bak kesiliyor, dediklerimi yap. Alo, alo. Söyle, dinliyorum. Tamam, sakın ha Serap'a söyleme. Muallayı başıma bela etmesin. Alo, alo, anladın mı? Merdan uzun süre alo alo diyerek bekledi ama artık gürültüler ve parazitler artmıştı. Telefonu kapattıktan sonra bir müddet daha bekledi. Sonra da çıktı. Merdan'ın halletmesi gereken çok işi vardı. Öncelikle oldukça büyük miktarda parayı bulması gerekiyordu. Evet, hesabında bir miktar birikimi vardı ancak o hiç yetmezdi. Hem Ankara'da kaldıkları müddetçe harcayacakları ki bunun ne kadar süreceğini bilemiyordu. Hem de Amerika'da kuracakları yeni hayatı bir müddet de olsa yürütebilmek için döviz alması gerekiyordu. Ankara'da fakültedeyken dişçilik bölümünde okuyan Potincilerin ortanca oğlu Süleyman da diş hekimi olmuş ve Mardin'e dönmüştü. Hatta Mardin'in şu anda muayenehane olarak kullandığı yere aynı anda Süleyman da talip olmuş fakat Merdan'a nasip olmuştu. Merdan dişçi Süleyman'ın muayenehanesinden girdi. Hala ne söyleyeceğini ve söze nasıl başlayacağını bilmiyordu. Süleyman mutlu bir yüzle ayağa kalkarak "Eh işte böyle olur, aramazsan Allah dişini ağrıtır ve bizi hatırlatır" dedi. Arkadaşı Merdan'a bilmeden yardımcı olmuştu. Yol boyunca bu saatte Süleyman'ı görmek istememeyi nasıl izah etmeliyim diye düşünüp duruyordu. Çünkü esas fikrini hemen söylemek istemiyordu. ''Nasılsın Merdan?'' diye sordu Süleyman. ''İyi sayılırım arkadaş. Sen nasılsın?'' ''İyi iyi, çok iyiyim.'' ''Sen almasaydın muayenehaneyi daha da iyi olacaktım.'' ''Gözün kaldı galiba.'' ''Tamam, sana satayım. Ben pek Mardin'de yerleşme niyetlisi değilim. Amerika'dan bir teklif aldım ve gitmeyi düşünüyorum. Aileme henüz bildirmedim. Son dakikaya kadar da bildirmeyeceğim. Çünkü şimdiden önümü kesmek için mümkün olan her şeyi yapmaya başlarlar.'' ''Ciddi mi söylüyorsun Merdan? Bunun için mi geldin?'' ''Hayır, hayır, şimdi aklıma geldi. Satmayı düşünmüyordum. Sen sitem edince bari ben kullanamadım, Süleyman kullansın diye düşündüm. Buraya gelişim zaman zaman kuvvetli olan ve beni rahatsız eden diş ağrıları yüzünden. Gel bakalım dişçi sandalyesine.'' Merdan sandalyeye oturdu. Süleyman onu uzun uzun muayene ettikten sonra ''Görünürde hiçbir şey yok. Yalnız 20'lik dişlerini çıkaramamışsın. İyice sertleşmişler. Onlar yan dişlere baskı yapabilir.'' ''Ya, öyle mi? Kahveler gelmişti.'' Merdan muayenehane konusunu açmamaya gayret ediyordu. Süleyman dayanamayıp sordu. ''Cidden satar mısın muayenehaneyi?'' ''Evet, hala çok istiyorsan satabilirim. Tek bir şartım var. Ben buradan uzaklaşıncaya kadar kimse duymayacak. Tapu işlerinde güvendiğin birine yaptıracaksın. Ne kadara? Aldığım fiyata.'' Merdan Süleyman'ın muayenehanesinden çıkarken bayağı mutlu görünüyordu. Bu işin bu kadar kolay halledilmesi çok iyi olmuştu. 3 gün sonra telefonu çaldım. Merdan heyecanla telefonu açtı. Evet, arayan Cem'di. Alo Cem, ne haber? Arkadaş, sen davetiye aldığın için işin kolay. Adelia dermeni asıllı olduğu için kolayca vize alacak. Çünkü Amerika bu konuda Türkiye aleyhine yapılan sözde Kürt ve Ermeni düşmanlığına tam inanmıyor olsa da yine de inanmış tavırlar içinde ve onların Amerika'ya girmeleri konusunda bayağı kolaylık gösteriyor. Yalnız nikah muamelesinin tamamlanması için sağlık raporu gerek ve onu Mardin'de yapamazsınız. Bir an evvel burada olmanız gerekiyor. Tamam kardeşim, geleceğimiz günü bildiririz. Adelia, Yusuf'un asker valizini bodrum katından çıkardı. Nemden küflenmiş valizi birkaç defa sildi. 10 dakikada bir yapacağı şeyden vazgeçiyordu. Özellikle Zafir'den ayrı kalmanın çok zor olacağını, hatta tüm ailesinden, sokağından, Mardin'in dağlarından bile ayrılmanın çok acı vereceğini düşünüyor, bir müddet yatağın üzerine oturuyordu. Sonra Merdan'ı gözünün önüne getirdi. İşte o anda hiçbir mani, hiçbir sebep kalmıyordu. Ne olursa olsun onun kollarında olmak, onun yanında nefes almak, onun kokusunu içine çekmek kadar büyük bir mutluluğun olamayacağını karar veriyor ve tahta valizin başına tekrar dönüyordu. Belki 2 saate yakın bir zamandır bu gelgitleri yaşamaya devam ediyordu. Sonunda birkaç parça eşyasını ve zorla bulduğu birkaç resmi valize yerleştirdi. Valizi yatağının altına koydu. Kendisini Merdan'ın Diyarbakır'dan ayarladığı eski bir araba, Gece yarısı evlerin köşesinden alacaktı. Diyarbakır'ı 50 kilometre geçtikten sonra da arabada bekleyecekti. Merdiven taşıyan otobüs gelip Adelia'yı alacaktı. Adelia bunları düşününce hem çok korkuyor hem de çok üzülüyordu. Ancak aşk böyle bir şeydi. Belki de güneşin dünya üzerindeki çekim gücünden daha fazla bir çekime sahipti. Bunu ancak gerçek aşıklar, yüreğiyle ve damarlarındaki kanıyla sevenler anlayabilirdi. Henüz Canferi'ye yatmamıştı. Galiba. Adelia mutfağa doğru yürüdü. Evet, Canferize oradaydı. Çocuklarına süt hazırlıyordu. Adelia Canferize'nin boynuna sarılıp ağlamaya başladı. Canferize de ağlıyor olsa da onu kendinden uzaklaştırdı. Bu halimizi gören olsa sen gittikten sonra senin ve benim ortak iş çevirdiğimizi anlayacaklardır. O zaman bana neler yapacaklarını düşün. O yüzden Adelia sakin ol. Senin için dua edeceğim. Canım benim. İnan ki çok mutlu olacaksın. Yenge, bu gece Zafir benimle yatsın. Gece uyanmıyor değil mi? Hayır, tabii yatsın. Adelia Zafir'e öyle bir sarılmıştı ki çocuk nefes almakta zorlanıyordu. Kıpırdana kıpırdana zorla kendini nefes almak için bir yer açtı. Adelia ise gece yarısına kadar Zafir'i öpüp kokladı. Dışarıda bir karga durmadan ötüyordu. Bu yüzden Adelia pencereye geldi. Köşe başında bir araba uzak farlarını yakıp söndürüyordu. Evet, araba gelmiş diye söylendi. Gözlerinde yaşlarla tekrar Zafir'i öptü. Birden aklına gelmiş gibi koşup makası aldı. Zafir'in saçından bir tutam kesip sütyeninin içine koydu. Ve tahta valizini alıp yavaşça evden çıktı. Köşe başınca gidinceye kadar her iki adımda bir evine, sokağına ve hafif hafif sallanan kavak ağaçlarına baktı. Karga bir meçhule gidişin farkında mıydı acaba? Çünkü durmadan çirkin sesiyle ötmeye devam ediyordu. Merdan iki gün evvel bütün ev halkı akşam yemeğindeyken İstanbul'a gideceğini, orada Amerika'dan gelen ünlü bir profesörün vereceği konferansa ve sonra birkaç gün sürecek seminere katılacağını söylemişti. Valizini kız kardeşi hazırlamıştı. Bu akşam evden ayrılacaktı. Normal bir seyahatmiş gibi ev halkıyla vedalaştı. Evin kahyası Merdan'ın valizini aldı. Sonra da onun arkasından faytona bindi. Merdan aniden faytondan atladı. Kapıda elinde su dolu maşrafa ile bekleyen kız kardeşini tekrar öptü. Fısıltıyla "Seni çok özleyeceğim." dedi Bedia. Şaşırmıştı. "Çok mu uzun kalacaksın ağabey?" Merdan bu soruya cevap vermedi. Duymamış gibi yaparak tekrar hızlıca faytona atladı. Fayton hareket etmişti bile. Medea maşrafadaki suyu dökerken içinde tuhaf bir his vardı. Bu gidişin her zamanki gidişlere pek benzemiyordu. Duasını okuyup üfledi ama aklı ağabeyinin bu tuhaf vedasına takılmıştı. Kaçar gibi bir hali vardı diye düşündü. Mardin'in derme çatma şehirler arası otobüs terminalinde hurdaya dönmüş otobüsler devamlı bir hareket halindeydi. Merdan biraz gecikmişti. Kahya'nın elinden valizini kaparcasına alıp yine aceleyle bir Allah'a ısmarladık dedikten sonra cevabını bile almadan İstanbul'a gidecek olan otobüse bindim. Diyarbakır'a kadar bu otobüsle gidip oradan Ankara'ya giden otobüse geçecekti. Böylece takip edenleri şaşırtmış olacaktı. Konuştukları yerde Adelia'yı Ankara otobüsüne alacaktım. Ayrılışın verdiği acıyı içine sindirmeye çalışırken bir yandan da bir an evvel Adelia'nın yanında olmak istiyordu. Adelia gecenin bu saatini tek başına genç bir adamı ve Merdan'ı bekleyecekti. Gerçi yanındaki adam güvenilir, namuslu bir gençti ama Adelia adamı kendisi kadar tanımıyordu. Endişe içinde ve zifiri karanlıkta onun pek de güven duyabileceği bir ortam olmayacaktı. Nihayet Diyarbakır otobüs terminaline gelmişlerdi. Oldukça eski bir 303 Mercedes model otobüs gıcırdayarak durdu. Merdan yanında taşıdığı valizini alarak otobüsün kapısından inmek için adımını atar atmaz arka arka iki el silah patladı ve bir anda otobüsün ve hatta terminalin içi karıştı. Merdan otobüsün kapısı önünde yarı yatır vaziyette oturmuştu. Karanlıkta tam olarak göremiyordu ama ılık kanın bacaklarından indiğini fark ediyordu. Onun aklı ne kanayan bacağında ne de kimin yaptığındaydı. Bir an evvel bu kalabalıktan karakola gidip ifade vermekten kurtulmadı. Adelia'nın yanına varmalıydı. Bir polis yanına yaklaştı. "İfade vermeniz gerek. Bizimle karakola kadar geleceksiniz." dedi. "Ayağa kalkamıyorum. Nasıl gelebilirim?" "Koluma girin. Polis arabası çok yakında."
"Çok kan kaybediyorum. Önce bir hastaneye gitmem gerek." dedi. "Tamam, önce bir hastaneye gidelim." Hastanenin acil bölümünde oldukça kalabalıktı. Merdan "Tuvalete girebilir miyim?" diye sorunca polis başını sağa sola salladı. "Gir tabii, gir. Altına yap diyemem ya." diye tuhaf bir cevap verdi ve devam etti. "Ben seni biraz ileride bekliyorum. Burası çok kötü kokuyor. Bu kokuya dayanamam. Çabuk çık, iyi mi? Çabuk çıkmaya çalışırım ama durumumu görüyorsunuz. Tuvaletin mum ışığında biraz fazla olan lambasının altında ayaklarının üzerine kadar kanlar içinde kaldığını gördü. Hemen boynunda taşıdığı poşuyu çıkarıp ayağına sıkıca sardı. Kapıdan başını uzattı. Polis epeyce uzaktaydı ve hareketli koşuyordu. Yavaş yavaş çıkışa doğru yaklaştı. Yoldan geçmekte olan ilk arabanın önüne intihar edercesine atladı. Bir anda içinden atlayan genç, "Deli misin bey adam?" diye bağırırken Mercan arabaya binmişti bile. Gece döndü. "Kardeş, çok acelem var. Karımın sancısı tutmuş, evim Diyarbakır'ın oldukça dışında. Sana ne istersen veririm. Karımı ve çocuğumu kurtarmama yardım et, ne olursun. Karın sende, baba olacaksın." Adam başını iki yana sallarken, "Zaten babayım. Bizim ilk çocuk da böyle zorlanmıştık. Ne tarafa? Ankara yoluna doğru gideceğiz. Sağ ol kardeş." Şoför büyük bir istekle gaza basmıştı bile. Kendince ulvi bir görevi vardı. Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardım